Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla.
Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6D1403, Hicri Kameri 24 Cemadiyusani 1446 ve Miladi Takvimle 26 Aralık 2024 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Türkiye gündemi, İmam Hümeyni Mektebi'nde ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı lideri Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğumu vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian yöneticiler halkın haklara bağlı kaldıklarında namaz ikame edilir dedi. Eski Şura Meclis Başkanı Larijani İran'ın bölgeyi adım adım teröristlerden temizlediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Irakçı Suriye'nin geleceğinin birçok değişime sahne olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli Kürtleri tehdit etti. Ve Tahrir-i Şam teröristleri Tartus ve Humus'ta protestoculara ateş açtı. Şimdi haberler.
İslam Devrimi liderinin ofisinin ilk sosyal medya hesabındaki İngilizce sayfası Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu vesilesiyle tebrik mesajı yayınladı. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba gecesi Khamenei.ir medyası devrim liderinin İngilizce bir cümlesini şu şekilde yayınladı. Eğer İsa Aleyhisselam bugün aramızda olsaydı, küresel baskı ve istikbar liderlerine karşı mücadele etmekten bir an bile çekinmezdi ve baskıcı güçler tarafından savaşa sürüklenen milyarlarca insanın açlığına ve yerinden edilmesine tahammül etmezdi. Dün 25 Aralık 2024 Çarşamba günü Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüydü ve İranlı Hristiyanlar bu günü farklı şehirlerde kutlayarak anıyorlar. İranlı yetkililer de Hristiyan İranlıların bu mübarek bayramını tebrik etti.
İlk sosyal medya platformunun İranlı kullanıcıları çeşitli paylaşımlarda Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın kutlu doğumunu insanın manevi değerlerinin bir hatırlatıcısı olarak değerlendirerek bu kutlu günü tebrik ettiler. Parsu'nun bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilk sosyal medya hesabında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumunu dünyadaki tüm Hristiyanlara, özellikle de Hristiyan vatandaşlara kutlayarak Hazreti İsa'nın doğum günü herkesi adalete, barışa ve iyiliğe çağıran o büyük peygamberin ilahi öğretilerini hatırlatmak için bir fırsattır. Dinler ve kültürler arasında zengin bir birlikte yaşama ve sevgi geçmişine sahip bir ülke olan İran, İbrahimi dinlerin ortak mirasından gurur duymaktadır ifadesini kullandı. Babak isimli bir diğer X kullanıcısı da Peygamber Efendimiz'e uymayı gerekli bularak, İsa Mesih'in doğumu bize ve dünyadaki tüm devrimcilere ve reformculara yaşam tarzlarının hoşgörü ve insanlar arasında barışı ve dostluğu yaymak olması gerektiğini hatırlatır. Mesih hoşgörü çağrısında bulundu. Böylece hepimiz onun çağrısına lebbek diyoruz. Zeynep adında ilk sosyal ağının bir diğer İranlı kullanıcısı da şunları yazdı. İsa Mesih'in doğumu kutlu olsun. Gelişi umut ve kurtuluş vaat eden Hazreti İsa, kurtarıcının gelişine ilişkin ilahi vaadin bir hatırlatıcısıdır. İnsanlığın kurtarıcısının gelişini müjdelemek için İmam Mehdi Aleyhisselam ile birlikte gelecektir. Seyyid Kasım Ehzarati de X sosyal medya hesabında İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğumunu tebrik ederek şunları yazdı. Onun doğumu insanlara sevgi, barış ve umut mesajını ulaştırmak için dünyanın karanlığında parlayan ışığın bir hatırlatıcısıdır. Hayatı ve öğretileriyle iyiliğin sınır tanımadığını, insanlığı kurtarmanın tek yolunun sevgi olduğunu öğretti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ülke yönetiminde adalet ve insafın önemine vurgu yaparak yöneticiler insanların haklarına bağlı olduklarında ve kişisel ya da etnik çıkarları hakların ve adaletin önüne koymadıkları zaman namaz ikame edilir dedi. İran Peres'in haberine göre çarşamba günü Mesut Pezeşkiyan Milli Vefak Hükümeti'nin Kuzey Horasan'a yaptığı ikinci il gezisinin başında Bojnurt'ta düzenlenen 31. genel namaz toplantısının kapanış töreninde İslam kültüründe namazın önemine vurgu yaparak namazı bireysel ve toplumsal hayatta temel bir prensip olarak dikkate aldı. Cumhurbaşkanı namazı adalet, insaf ve sosyal birliğin gerçekleştirilmesi için bir platform olarak değerlendirdi ve İslami öğretilerdeki namazın özel yerine işaretle namazın yüksek kavramları bireylerin ve toplumun yaşamındaki davranış ve kararlarında akmalıdır. Namazı ikame etmek onu kılmaktan daha fazlasıdır ve daha derin bir anlam taşır dedi. Pezeşkiyan namazın toplumu ıslah etmedeki rolüne dikkat çekerek namaz bize hayatımızın Allah'ın denetimi altında olduğunu ve büyük ya da küçük her eylemimizin Allah'ın önünde kayıt altına alındığını hatırlatır. Hesap günü olduğunu bilirsek kararlarımızda ve davranışlarımızda daha dikkatli oluruz diye ekledi.
İslami Şura Meclisi eski başkanı Ali Larijani'ye göre İran İslam Cumhuriyeti İmam Hamene'nin usta liderliği ve Şehit Süleyman'ın varlığıyla bölgeyi adım adım teröristlerin varlığından temizledi. İslam Devrimi Liderinin danışmanı Ali Larijani Salı günü yaptığı açıklamada, İslam Devrimi'nin İran'daki zaferinin bölgede ve dünyada o dönemin en önemli gelişmelerinden biri olduğunu vurgulayarak, İslam Devrimi'nin zaferinden sonra dayatılan savaş, Irak ve Afganistan'ın Amerika tarafından işgal edilmesi, İsrail ile Lübnan arasında 33 gün süren savaş, Suriye Savaşı, IŞİD'in bölgede varlığı ve Yemen'deki savaş gibi pek çok gelişme yaşandı. Ancak İran, İmam Hameni'nin usta liderliği ve Şehit Süleyman'ın varlığıyla bölgeyi adım adım teröristlerin varlığından temizlediği açıklamasında bulundu. Parsu'nun haberine göre Larijani, söz konusu gelişmeler İran İslam devriminden ilham alan bölge ülkelerinin yabancı yöneticilere karşı bölgede direniş akımları yaratmasına neden oldu. Yani bir yabancı egemenliği oluştuğunda kesin sonuç onlara karşı halk direnişinin oluşması olacaktır. Direniş Siyonist rejimin bu ülkelerin gençlerinin kalplerine her gün ektiği kin ve nefretle yapılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Suriye'de zafer kazananlar için bu ülkenin geleceği hakkında yargıda bulunmanın henüz erken olduğunu söyledi. Seyyid Abbas Irakçı Suriye'nin geleceğini yargılamak için henüz çok erken, bu ülkenin geleceğini etkileyen birçok etkili faktör var dedi. İran Dışişleri Bakanı hem bizim için hem de orada zaten zaferler olduğunu düşünen başkaları için yargıda bulunmak için henüz çok erken gibi görünüyor. Gelecekte birçok gelişme yaşanacak vurgusunda bulundu. Beşar Esad hükümetinin devrilmesiyle birlikte Amerika, Türkiye ve Siyonist rejim gibi Suriye topraklarına saldıranların daha fazla alanı işgal etmesi için iyi bir fırsat doğdu. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'nin petrol zengini bölgelerinde ülkenin kaynaklarını yağmalayan yaklaşık 2000 Amerikan askeri bulunuyor. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu Golan bölgesinde 1974 yılında Suriye ile Siyonist rejim arasında imzalanan ayrılma anlaşmasının çöktüğünü duyurarak bu rejimin ordusunun Suriye'nin askeri altyapısını tahrip ederken başta Kuneitra şehri olmak üzere bu ülkenin güneyindeki bölgeleri işgal etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri tehdit ederek, Kürtlerin ya silahlarını bırakmaları ya da Suriye topraklarına gömüleceklerini duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzey bölgelerindeki Kürtleri tehdit ederek, Suriye'deki Kürt silahlı kuvvetlerinin ya silahlarını bırakması ya da silahlarıyla birlikte Suriye topraklarına gömülmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan ayrıca ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilere yardım ediyoruz ama kimseyi dönmeye zorlamıyoruz dedi. Biz Suriye milletinin yanındayız. Suriye'deki durumdan istifade etmeye çalışan tüm terör örgütleriyle mücadele edeceğiz iddiasında bulunan Erdoğan, İslam dünyasından Suriye için destek çağrısında bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı ayrıca yakında Suriye'nin Halep kentinde Türk konsolosluğunu açacağız ifadesine de dikkat çekti. Esad hükümetinin devrilmesi ardından Ankara defalarca Kürt YPG milislerinin dağıtılması gerektiğinde ısrar etti. Türkiye bu grubun Suriye'nin geleceğinde yerinin olmadığını söylüyor. Türkiye, Suriye Kürt Demokrat güçlerini PKK terör örgütünün bir parçası olarak görse de bu grup IŞİD'e karşı savaşta Amerika'nın müttefikiydi. Ankara defalarca NATO müttefiklerinden, Washington'dan ve diğerlerinden YPG'yi desteklemeyi bırakmalarını istedi.
Tahrir el-Şam teröristleri Alevilerin önde gelen isimlerinden birinin mezarına hakaret ettikten sonra gösteri yapan protestoculara ateş açtı. Suriyeli Alevilerin önde gelen isimlerinden Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseyin el-Hodibi'nin Halep'teki türbesinin yakılmasının ardından Suriye'nin çeşitli yerlerinde Heyet Tahrir el-Şam teröristlerine yönelik protesto gösterileri düzenlendi. Tartus ve Humus'ta Tahrir el-Şam teröristleri protestoculara ateş açarak onlarla çatıştı. Çatışmalar sonucunda iki kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Tahrir-i Şam teröristleri ilk başta Alevilerin bu önemli şahsiyetinin mezarının yakılmasıyla ilgili yayınlanan videonun geçmişe dayandığını iddia etmişti. Ancak bir süre sonra eski Suriye hükümetine bağlı bazı kişilerin bölünme yaratmak amacıyla burayı ateşe verdiklerini iddia ettiler. Tahrir-i Şam teröristlerinin askeri operasyon yönetimi de Tartus'un eteklerindeki Harbel Maza köyünde terörist devriyelerini hedef alan bazı silahlı kişiler etrafını sararak öldürdüler. Buna ilaveten Suriye Milli Savunma Örgütü Haman'ın kuzey batısındaki Sahlel Gab bölgesinde mayın patlaması sonucu bir kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu. Pazartesi günü bir grup paralı Özbek terörist, bir grup Hristiyan'ın yaşadığı Haman'ın banliyosu El Sakbiliya'da çam ağacını ateşe verdi.
Siyonist mücahitler Yeni Nusirat kampında iki operasyon düzenleyerek Siyonist rejimin Merkava tankını imha ederek bu rejimin bir insansız hava aracını düşürdü. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Filistin İslami Derinleş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları dün bir video yayımlayarak Gazze Şeridi'nin merkezindeki Yeni Nusirat kampında Siyonist rejime ait Merkava tankın imhası ve işgalcilere ait Evomax İHA'sının düşürülmesi hakkında bilgi verdi. El-Kassam Tugayları ayrıca bu taburlardan bir mücadelecinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çok sayıda işgalci askerin arasında el yapımı patlayıcıyı yakın mesafeden patlatmayı başardığını da vurguladı. Salı gecesi İzzettin el-Kassam Tugayları yılan avı başlıklı bir videoyla Siyonist rejime yönelik iki aşamalı pusu kurduklarını duyurarak Siyonist rejimin askerlerini Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Lahya'nın doğusundaki El Talim meydanında yakın bir alana sürükleyerek çok sayıda Siyonist askeri öldürdüklerini vurguladı.
Siyonist rejimin başbakanı Yemen'in Ensarullah hareketini daha şiddetli saldırılarla tehdit etti. Lübnan el-Neşre haber sitesinin bildirdiğine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze'deki savaşa tepki olarak İsrail'e roket saldırılar düzenlemeye devam eden Yemen'deki Ensarullah grubuna yönelik tehditlerini bir kez daha yineledi. Netanyahu, Yahudi Hanuka vesilesiyle ofisinde düzenlenen bir tören sırasında hayatımızı yok etmeye çalışanlara ağır darbeler vuruyoruz. Bu herkes için geçerlidir iddiasında bulunarak Husiler, Hamas'ın, Hizbullah'ın ve Beşar Esad rejiminin öğrendiği dersi alacak dedi. Netanyahu'nun Yemen'e saldırı tehdidi Siyonist rejimin Yemen Silahlı Kuvvetlerinin geçen hafta Tel Aviv'e iki füze fırlattığı işgal altındaki topraklara yönelik Yemen saldırısına öfkelenmesinin ardından gündeme geldi ve saldırılardan birinde 20'ye yakın Siyonist yaralandı.
Fransa'da iki İran vatandaşının öldürülmesine tepki olarak İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi Fransız hükümetinden açıklama yapmasını istedi. İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Genel Merkezi Fransa'daki ırkçı eylemlerden duyduğu tiksintiyi dile getirerek Fransa'da iki İran vatandaşının öldürülmesini kınayan bir açıklamada Fransa hükümetinin iki İran vatandaşının öldürülmesinin hesabını vermesi gerektiği ve bunu kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirtti. Bu açıklamaya göre Fransız hükümetinin bu davayla ilgili ayrıntılı belge ve delil sunması ve saldırganın hedefinin açıkça açıklaması gerekiyor. Aksi takdirde bu gibi olaylar bu ülkedeki yabancı vatandaşların güvenliği ve Fransız yargı ve güvenlik sisteminin işleyişi hakkında ciddi soru işaretleri doğurabilir. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Dunkirk kentinde ırkçı sahipli olduğundan şüphelenilen silahlı saldırı sırasında Hamid Gorbani ve Hadi Rostami adlı iki İran vatandaşı bir Fransız saldırgan tarafından başlarından vurularak öldürüldü. Kurbanlar arasındaki ilişkinin belli olması nedeniyle, affedersiniz, belirsiz olması nedeniyle bu saldırının ırkçı ve hatta terör amaçlı olabileceği yönünde spekülasyonlar gündeme geldi. Her ne kadar Fransız yetkililer İran vatandaşlarının öldürmesinin bir ceza davası veya planlı bir terör eylemi olduğunu henüz açıklamamış olsa da bu silahlı saldırının kanıtları ve etkileri yabancı uyruklulara karşı düşmanca bir eyleme işaret ediyor.
İranlı kuraş güreşi sporcu kadın Özbekistan'da düzenlenen dünyanın en iyi kuraş yarışmasında ikinci oldu. İranlı kuraş güreşçi kadın Fatıma Bermeki kazandığı ikincilik unvanı ile bu dalın en iyileri listesindeki yerini aldı.
Ve İranlı cerrahlar nadir görülen bir ameliyatla hastanın boyun açısını 110 dereceye kadar düzeltmeyi başardı. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın kuzeyindeki Gorgan şehrinde İranlı cerrahlardan oluşan ekip, kazada yaralanan kişinin 180 dereceye kadar eğilen boynunu 8 saat süren ameliyatla 110 dereceye kadar düzeltmeyi başardılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Dey 1403 Hicri Kameri 24 Cemadü's Sani 1446 ve Miladi 26 Aralık 2024 Perşembe. On bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Dey 1392'de Despot Şah rejimine karşı mücadelelerinden Seyyid Ali Ekber Perveriş vefat etti. Seyyid Ali Ekber Perveriş, Hicri Şems'i 1321'de İsfahan'ın Zerrinşehir kentinde doğdu ve ilk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı. Daha sonra İsfahan Üniversitesi'nden edebiyat alanında lisans diploması aldı. Yüksek lisansını Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden aldı. Şah rejimine karşı devrim sırasında siyasi bir savaşçıydı ve devrimden sonra Eğitim Bakanlığı parlamentoda temsilci ve İslami Muhtelefe Partisi Merkez Komitesi üyeliği gibi birçok yönetim kadrolarında çalıştı. Seyyid Ali Ekber Perveriş uzun süren hastalığa katlandıktan sonra Hicri Şems'i 6 Dey 1392'de İsfahan'daki Sedugi Hastanesi'nde vefat etti. ...32 yıl önce bugün 24 Cemadü's Sani 1414'te İranlı Büyük Alim Ayetullah Seyyid Muhammed Rıza Gulpaygani vefat etti. Ayetullah Gulpaygani, Kum Dini İlimler Merkezi açıldıktan sonra bu kente hicret etti ve Ayetullah Hayri Yezdi vefat ettikten sonra yerine fıkıh ve usul derslerini vermeye başladı. Ayetullah Gulpaygani İmam Hümeyni'nin en büyük destekçilerinden biriydi ve imamın rihlet etmesinin ardından Şii Müslümanlarının en büyük taklit mercilerinden biri oldu. 96 yaşında vefat eden Ayetullah Gulpaygani, Hz. Masume Selamullah Aleyha Türbesi'nin civarında defnedildi. ...830 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Cemadü's Sani 616'da ünlü Arap edip ve şair Ebu Zekeriya lakaplı Yahya bin Kasım Sağlabi vefat etti. Edebiyat biliminin yanı sıra fıkıh ve lügat ve Kur'an tefsiri bilimlerinde de kendi döneminin önde gelen alimlerinden sayılan Kasım yıllarca Bağdat kentindeki Niyazlımiye Medresesi'nde ders verirdi. ...45 yıl önce bugün 26 Aralık 1979'da Sovyet Kızıl Ordusu Afganistan'ı işgal ederek bağımsız bir ülkeye karşı en uzun harekatına başladı. Afganistan'ın işgali yeni nesil Rus liderinin kabul ettiği gibi Kırım'ın en büyük dış politika hatalarından biri olarak değerlendiriliyor. Sovyetlerin Afganistan'ı işgali Babra Karmel'in ülke yetkililerinden yardım istemesi bahanesiyle gerçekleştirildi. Karmal bu saldırıdan bir gün sonra Afganistan'da darbeyle iktidarı ele geçirdi. Bu tarihten itibaren Afgan mücahitleri sayıları 130 bini bulan Sovyet Kızıl Ordusu askerleriyle karşı karşıya geldi ve gelişmiş silahlara sahip olmasına rağmen Sovyet ordusuna ağır yenilgiler yaşattı. Öte yandan Sovyet iktidarının Afganistan'dan güçlenmesini kendi çıkarları açısından ciddi bir tehdit olarak gören Amerika, Afganistan'da Sovyetler Birliği ile bazı Afgan gruplara yönelik siyasi, ekonomik ve hatta askeri yardımlar yoluyla rekabete girdi. Sovyetlerin Afganistan'a yönelik 10 yıllık saldırganı sonucunda ülkede 10 binlerce Müslüman öldü ve yaralandı. Son olarak ülkenin dış politikasındaki değişiklik ve Afganistan'daki savaş sürdürmenin ağır maliyeti nedeniyle Sovyet yetkilileri Şubat 1989'da ülkeden çekilmek zorunda kaldılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star,
soykırımcı İsrail'den Gazze'de bir katliam daha.
Yeni Asya,
emekli yılı sefalet yılı oldu.
Ve karar.
Babacan'dan AK Parti iddialarına cevap. Ne değişti de geri döneceğiz?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 24 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Ekonomi düzelsin istiyor musunuz?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Senelerden beri ekonomik krizle boğuşan bir ülkede yaşayanlara "Ekonomi düzelsin istiyor musunuz?" sorusu sorulsa elbette büyük çoğunluk "Böyle soru mu olur? Elbette düzelmesini isteriz." şeklinde cevap verir. Ve bu da doğru bir cevap olur. Peki ekonominin düzelmesini isteyenlerin yapması gereken ilk iş nedir? Akla ekonomik adımlar gelse de esas meselenin hak, hukuk ve adalet noktasındaki sıkıntılar olduğu uzmanların beyanıyla sabittir. Tabii ki büyük çoğunluk ekonominin hak, hukuk ve adaletle ne ilgisi var diye düşünebilir. Çünkü Türkiye'yi idare edenler senelerden beri bu meselelerin birbirinden ayrı konular olduğunu ileri sürüyorlar. Fakat işin ehli olanlar ekonomi ile hukukun çok yakın ilişkisi olduğunu ve bir bakıma ayrılmaz ikili olduğunda hemfikirler diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hukuk ve yargı sistemi düzeldiğinde ekonomi nasıl ve niçin düzelsin diyenlere basitçe amiyane tabirle şöyle bir cevap dahi verilebilir. Nasıl ki başınız ağrıdığında ilacı başınıza sürmüyor, midenize indiriyorsunuz, aynen onun gibi. Hukuk sistemi düzeldiğinde dolaylı olarak ekonomik sıkıntılar da sona erer. Bu gerçeği ısrarla dile getiren uzmanlar ve siyasetçiler var. Nitekim Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Avukat Mehmet Gün yaptığı bir açıklamada ekonomik sorunları çözmeye yargıdan başlamalı demiş derneğin 20 Aralık 2024 tarihli basın bülteninde. Derneğin düzenlediği ekonomik ve hukuk buluşmalarının 20.si 19 Aralık 2024 Perşembe günü Eskişehir'de gerçekleştirilmiş. Toplantıda konuşan avukat Mehmet Gün şöyle demiş. Bağımsız yargının en önemli işlevi ülkenin devasa yürütme gücünü kullanan yöneticilerin hukuka uyarlı ve hesap verir olmasını ve sorumlu davranmasını sağlamaktır. Yargı yönetimde istikrarın ilk şartıdır. İstikrar da sürdürülebilir büyümenin. Her ikisi işletmelerin uzak görüşlü plan yapmasını, verimli çalışmasını ve refahın artmasını sağlar. Ancak Türkiye'de yürütmeyi denetlemesi, hukukla sınırlandırılması ve bunun için yürütmeden bağımsız olması şart olan yargı, adeta Adalet Bakanlığı'nın özel bir dairesi, yürütmenin bir uzantısı haline gelmiştir. Cumhurbaşkanının atadığı bakanların ve seçilmiş milletvekillerinin görevlerinin gereklilerine aykırı karar ve davranışlarını yargının denetleyemez olması, bugün yaşadığımız ekonomik kriz, eğitim, sağlık, güvenlik ve yolsuzluk sorunlarının kökündeki temel sebeptir. Yargının kamu görevlileri hakkında idari amirlerinden izin almadan doğal görevini yapamaz olması, kamu görevlilerini fiilen hukukun üstünde ve imtiyazlı bir kesim haline getirmiştir. Yönetici kesimin hesap verirliği ve sorumlu davranışı sağlanmadıkça yönetimde istikrar sağlanamaz, yolsuzluk ve rüşvet önlenemez, ekonomik krizlerinde birbirini takip etmesinden kaçınılmaz. Türkiye'nin ekonomik sorunları ekonomide değil yargıdadır. Ekonomik sorunları çözmeye yargıdan başlamak zorunludur. Bunun için Türkiye'nin ihtiyacı olan yargı reformu gerçekleştirmek, en başta bundan en büyük faydayı edinecek olan ticaret ve sanayi odalarına düşmektedir. Bu gerçekleri büyük ölçüde siyasetçiler de bilir ancak adil işleyen bir yargı sistemi ne yazık ki şahsi menfaatlerine mani olacağı için işlerine gelmez. Yargı reformunu en önce iş dünyasının istemesi gerektiği noktasındaki tespit de çok önemli. Gerçekten de iş dünyası bu noktada ısrarcı olsa işler daha kolay düzelmez mi?
Zeki Ceyhan 24 Aralık tarihli Milli Gazete'de "Sizi tutan biri var mı?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yandaşlar ana muhalefet partisi CHP'nin vizyon sahibi olmadığını ileri sürüyorlar. Ana muhalefetin vizyonsuz, kendilerinin ise vizyon sahibi olduğunu iddia ediyorlar. Ve sorunları çözecek reçetenin iktidar partisi AK Parti'nin elinde olduğunu söylüyorlar. Diyelim ki bu ifadelerin hepsi doğru ve hepsi gerçekleri dile getiriyor olsun. Yani ana muhalefet CHP, vizyonsuz ve iktidar partisi AK Parti, vizyon sahibi olsun diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve de milletin sorunlarını çözecek reçete de iktidar partisinin elinde olsun. Bunların hepsini doğru kabul ettik. Madem bu kadar güçlüsünüz, milletin sorunlarını çözmek için ne bekliyorsunuz? Size bir tutan mı var? Millet ne istersiniz vermedi mi? Verin yetkiyi de ekonomiyi uçuralım denildi. Yetki verildi ama ekonomi uçurulamadı. Uçması beklenen ekonomi çakıldı. Milletin sırtındaki yük giderek arttı. Yandaşlar vatandaşların yaşamakta olduğu sıkıntıların gelip geçici olduğunu düşünüyorlar. Onlar böyle düşünebilirler. Ancak geçim sıkıntısı çeken vatandaşlar bu görüşü paylaşmıyorlar. Yaşanan sıkıntının iddia edildiği gibi gelip geçici olmadığını, kalıcı bir hal aldığını söylüyorlar. Yani bu konuda yandaşlar ile vatandaşlar arasında derin görüş ayrılığı yaşanıyor. İktidar bir yıllık, iki yıllık bir iktidar değil ki. Neredeyse çeyrek asırdır iktidar koltuklarında oturuyorlar. Milletin sorunları hala çözüme kavuşturulabilmiş değil. Her ay birkaç ay sonra ya da her yıl birkaç yıl sonra ekonominin düzeleceği müjdesi veriliyor. Ama aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor, ekonomi bir türlü belini doğrultamıyor. Enflasyon frenlenemiyor. O zaman da yandaşların reçetesi bizde diye yapmış oldukları açıklamaların hiçbir değeri kalmıyor. Bu gibi açıklamalar inandırıcılığını yok ediyor.
Tahran Radyosu.
Murat Çabas 24 Aralık tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Terörist kıyafet değiştirip siyasetçi oluveriyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonraki süreç çok hızlı işliyor. Yönetimi devralan terör örgütü HTŞ ve lideri Jolani, ülkeler tarafından resmi muhatap olarak dikkate alınırken yeni kabinede hızlı bir şekilde kuruluyor. Amerika heyet göndererek yeni yönetime yön veriyor. Türkiye'nin yetkilileri ise hala Suriye'deki değişimin kendileri adına büyük bir zafer olduğunu zannediyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Amerikalı yetkililer geçtiğimiz hafta Suriye'deki askeri varlıklarının 900 değil 2000 asker olduğunu belirtmişlerdi. Amerika'nın askerliğini geri çekmeyeceklerini ve PKK-YPG'nin ortakları olmaya devam edeceğini açıkça vurgulamışlardı. Bence yakın bir zamanda PKK-YPG'yi Suriye Demokratik Güçlerinden, SDG'den ayırdık. SDG'nin içinde terör unsurları kalmadı, Suriye'de PKK devre dışı kaldı, Türkiye'nin istediği yerine geldi şeklinde bir açıklama yapıp bu süreci de tamamlamış olacaklar. Peki dedikleri gibi mi olacak? Hayır, aynen Irak'taki gibi PKK'lılar kıyafet değiştirip yeni sürece dahil olacaklar. Başına 10 milyon dolar ödül konulan, başta Amerika ve Türkiye olmak üzere tüm ülkeler tarafından terörist kabul edilen Muhammed Jolani, tıraşlı, takım elbise ve kravatlı olarak Ahmet Eşşara olarak karşımıza çıkmadı mı? Şimdi tüm ülkeler onu resmi muhatap kabul etmiyor mu? Demek ki teröristler kıyafet değiştirince siyasetçi olabiliyormuş. Fırat'ın doğusunda da bu tiyatroları pek yakında izleyeceğiz. Şimdi Suriye'de okyanus ötesini değişim rüzgarları eserken Suriye topraklarını işgal eden İsrail bu işgalini elini kolunu sallayarak genişletiyor. Esad'ın devrildiği 8 Aralık'tan sonra Golan Tepelerinden Şam'a doğru ilerleyen İsrail buradan yönünü doğuya doğru çevirdi. Kunaytara ve Dera bölgelerini ele geçiren İsrail güçleri tarım alanlarını ve binaları tahrip etti. Bölge halkı tarım yapabilmek için İsrail güçlerinden izin almak zorunda kaldı. İsrail güçleri Kunaytara ve Dera vilayetlerindeki köylerde yeni askeri mevziler kurdu. İsrail güçleri hafta sonu boyunca bölgede devriye gezdi, baskınlar düzenledi ve operasyonlar gerçekleştirdi. Bölge sakinleri ise İsrail güçleri tarafından operasyonlara direnilmemesi yönünde uyarıldı. İşgal altındaki halk bazı bölgelerde işgalcilere karşı protesto düzenledi. Kısaca Suriye'de meydanı boş bulan İsrail, Suriye'deki işgalini sadece tampon bölge dediği yerle sınırlı tutmuyor, ilerledikçe ilerliyor. Yönetimi devralan HTŞ ise defalarca İsrail ile karşıya gelmeyeceklerini açıkladı. İsrail bu fırsatı hiç kaçırır mı? Göreceğiz. Buralara iyice yerleşecek ve pek yakında da yerleşim birimlerini kurmaya başlayacak. Yaşanan bütün bu gerçeklere rağmen AKP'li siyasiler ve yandaşları hala Suriye'de kazandıklarını iddia edip duruyorlar. Amerika ve İsrail'in oldukça mutlu oldukları bir süreçte Türkiye'nin bir şeyler kazanabilmiş olması hiç mümkün mü?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz. Foreign Policy'den Türkiye'nin Suriye gelişmelerine ilişkin tutumu hakkındaki raporu, Türkiye'de açıklanan asgari ücrete tepki ve Balıkesir'de patlama bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Geçen hafta İngilizce yayınlanan Foreign Policy dergisinin bir raporunda Türkiye hükümeti Suriye'de silahlı muhaliflere verdiği tam destekle kendi kapasitesinin ötesinde bir pozisyona girmiş durumda olduğunu yazdı. Bu durum bölgesel gerilimlerin artmasına ve Türkiye ile Amerika arasında çatışmaya yol açabilecek potansiyel bir tehlike arz ediyor. Birçok gözlemci Türkiye'yi Suriye'deki gelişmelerde Amerika ve NATO'nun açık bir piyonu olarak görüyor. Bununla birlikte bazıları bu görüşe katılmakla birlikte Türkiye'nin kendi başına hareket ettiği durumların da bulunduğunu vurguluyor. Bu bağlamda Foreign Policy dergisinde Türkiye meseleleri konusunda uzman ve Demokrasi Savunma Vakfı FDD adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı olan Sinan Ciddi tarafından kaleme alınan bir makalede Türkiye hükümetinin silahlı muhaliflere özellikle de terör örgütü Heyet-i Tahrir-i Şam'ın liderliğinde hareket eden gruplara verdiği destek ele alındı. Makalede Türkiye'nin bu adımlarının yetkililerin aşırı özgüvenini yansıttığı ve bölgedeki istikrarsızlığı artırma riskini barındırdığı ifade edildi. Sinan Ciddi hızlı gelişen olaylara dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin siyasi geleceği üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını belirtti. Bu analizde Türkiye'nin Heyet-i Tahrir-i Şam'ı Suriye'de iktidarı ele geçirmeye hazırladığı belirtiliyor. Ankara bu grubu bürokratik bir devlet kurabilecek, düzen ve yasaları sağlayabilecek ve yüksek etnik çeşitliliğe sahip Suriye halkına hizmet edebilecek bir örgüt olarak tanımlıyor. Bu nedenle NATO'nun bir üyesi olarak Türkiye'nin Heyet-i Tahrir-i Şam'a askeri destek teklif ettiği bildiriliyor. Analiste göre Erdoğan, Heyet-i Tahrir-i Şam lideri Ebu Muhammed el-Colani üzerindeki kontrolünü güçlendirerek bu grubun mekanizmalarını kendi görüşleri doğrultusunda şekillendirmek istiyor. Nihai hedefi ise Suriye'nin kuzeyindeki Kürt özerk bölgesini yok etmek. Bu bölge Suriye Demokratik Birlik Partisi PYD ve Amerika destekli askeri güç olan Suriye Demokratik Güçleri SDG tarafından kontrol ediliyor. Ankara bu grubu kendi güvenliği için ciddi bir tehdit olarak görüyor. Sinan Ciddi, Erdoğan'ın Kürtlere yönelik baskıyı arttırmasının asıl amacının Türk halkının dikkatini hükümetin ekonomik başarısızlıklarından uzaklaştırmak olduğunu savunuyor. Rapora göre Türkiye'nin şu anda Suriye'de 16 ila 18 bin silahlı gücü bulunuyor ve bu güçler Kobani yani Anel Arab yakınlarında sınır boyunca konuşlanarak PYD ve SDG kontrolünü sona erdirmek için hazırlık yapıyor. Ciddi, Erdoğan'ın aşırı özgüvenle hareket ettiğini ve bu saldırgan stratejisinin büyük riskler taşıdığını belirtiyor. Ciddi ayrıca bu stratejinin yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için tehlikeli sonuçları olabileceğini dikkat çekerken bu uyarıyı yapıyor. Bu risklerin göz ardı edilmesi uzun vadede geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Konu hakkında siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini aldık.
Yəqin ki, o Türkiyə Təhrir-i Şam'la yoxun al münasibətdədir. Çünkü Edlib'de, Edlib'in iç tərəfi Suriyeydi, bir tərəfi Türkiyə, iç tərəfi Türkiyə. İç tərəfi Suriyeydi, iç tərəfi Türkiyə. Bu Edlib'in dört tərəfindən iç tərəfi Türkiyə olduğu için, Suriyə tərəfindən ki, bu silahlar, imkanlar, paltarlar, bu ordu ki, oradakı gəldi, yəlan Təhrir-i Şam'dı. Bunları Suriye devletçi vermedi onlara. Yəqin ki bu Türkiye devletinin vasitəsilə, tilasilə Türkiye devleti de vermesi onları, başka ülkeler, İsrail, Amerika veya herkes onları orada belə silahlandırdılar, onlara imkan verdiler, fürsat verdiler. Onlar Türkiye vasitəsilə olub. Yani Türkiye'den onları yoxu münasibətdədilər. Tamam ki Türkiye'nin MİT'in başkanı Sayın Kalın'da getdi Suriye ve Suriye'de Pakistan'ın himayesine ve koruması altında orada görüşleri oldu. Türkiye'nin münasibet yokundu. Ama bu, gelecekte de bu yokunluk kalacak ya yok, bunu bilmek olmaz. Ya da salak ki, Taliban Pakistan'da Taliban Afganistan'a demek olan Amerika çıkandan sonra tam yerleşenden sonra, Kabul'a yerleşenden sonra Pakistan'ın SAS İstihbaratı, Pakistan'ın istihbaratının başkanı, orada naziri, o deyilen Sayın Kalınçı'nın Taliban'ı hala hiç tanınmamış ve müstahar olmamıştı bir neyse günden sonra getdi. Orada da çok karşı-koş karşılandı ve indi Taliban'la Pakistan karşı-karşıya durdular. Neyse defa da tartışma olur. Yani belə deyir ki, Taliban tüm kesmişte Pakistan vasıtasından himaye olurdu, onun gücüne dayandı ve getdi Kabul'u fethiledi. Sonra da Cenada Pakistan'dan təbəyyət ediyor. Eləmədi hep. Bir karşı karşıya duruqlar. Hazar az məsələləri var, ıslahları var. Suriyada da helənki ola bilər. Buna göre ola bilər ki, hər halda Suriyada hər kim hakim olsa, o hükumətin, o dövlətin mənfəətləri, çıxarları əsasında hərəkət eləməlidir. Və əgər o hərəkət elədi, təbii ki, o mənfəət həməsə Türkiyənin çıxarları ilə üst-üstə düşməyəcək. Burada bir böyük məsələlər də var Türkiyə ilə. Suriye arasında ki Təhrir-i Şam'ın ixtiyarından xaric məsələdir. Yani Təhrir-i Şam'a ya gələcəkdə həmişə Suriyada intihar edəcək ya yox. Ya Təhrir-i Şam'ın başqa adamları var. Yani Təhrir-i Şam'ın borcu təh Türkiyədir. Ya da Türkiyə olsa yani Türkiyə onu silahlandırıb tamam məsuliyyət Türkiyənin boynu. Amma bu cür deyil, başqa hamiləri də var. Bu başqa hamiləri Türkiyənin mənfəətlərinin əsasında olacaq. Yani o cümlədən Amerika, ABD'nin ABD'den sözleşirdiler. Ya ABD ile Türkiye'nin kararı bir diye geç kararı bir dinleyenler niye PKK'nin ya YPG'nin üstünde olanla üst üste düşmedi. İhtilafları var. Yine de bir ihtilaf inanmaz ya. Yani Tahrir-i Şam kalacak Amerika ile Türkiye arasında. Orada Türkiye'den himaye eliyece. Türkiye'den himaye eliyece. Türkiye'nin sözünün üstünde dayanacak ya Amerika'nın. Tabii dışı Amerika'nın. Çünkü her halde o büyük güç o diye onun fermanındadır. Veya her milli ordu, milli bu devlet yaran ona biz böyle her zeliyeti Suriye'de bir devlet yaranacak, milli devlet olacak, Suriyeliler olacak. Yoksa Suriye devletinin menfaati, yani Türkiye devletinin menfaatiyle üst üste düşmeyecek. Şimdi yalan Türkiye'nin işgalinde olan Suriye torpaqları var. Diyecek oradan çık, Türkiye'de deyecek yok, benim dağdağalarım var, benim kaygılarım var. Burada Kürt koridoru yolu, terör koridoru yolu filan, ben buradan çıkmayan yine mesele olacak ve karşı durmalar olacak.
Bu fitne İsrail'in birbaşa işgali veya tecavüzü neticesinde olmasa da İdlib'de olan terörist grupların müteşekkil olup ve hələbə saldırmasıyla buruza çıktı. Bir halda ki bilirük, Edlib'de yığışan terörist gruplar onlar idilər ki, Hələb'dən çıxarılmışdı, başqa yerlərdə Suriyanın başqa məntəqələrindən çıxarılmışdı və onları istirdilər Suriya torpağından, Suriya dövlət qüvvələri və onun yardımcıları onları Suriya torpaqlarından çıxardılar. O vaxt Türkiyə onların arxasında dayandı və o qruplar Türkiyə torpağına qayıtmasın üçün oradan girmişdilər. Qarantorluq elədi və söz verdi ki, onlar İdlib'də qalsınlar. Sonra onları İdlib'dən tədricən xəlisilah eləyib, silahsızlaşdırıb, sonra onları umumən xarici qüvvələrdən, xarici teröristlərdir, onları öz ölkələrinə iadə edər. Və hətta Astana sürəci də bununla başlamışdı.
Sayın Rahmetullah Şərifiyə, görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün təşəkkür ediyoruz. Geçen hafta 2025 yılı için açıklanan yeni asgari ücret 22.104 TL oldu. Söz konusu zamma siyasilerden, sendikalardan ve yurttaşlardan tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise işçilere grev çağrısı yaptı. %30 zam yapılan asgari ücrete ise siyasilerden, sendikalardan ve yurttaşlardan tepki yağdı. Öte yandan eski adıyla Twitter'de X'de hükümet istifa hashtag'i gündem oldu. Gündeme ilişkin siyasilerden tepki de gecikmedi. Örneğin CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, AKP topladığı vergilere, harçlara, yeniden değerleme oranına %44 zam yaparken işçiye ve emekçiye %30 zamı reva gördü. Saraylarında oturup sefa sürenler yine halkı yoksulluğa mahkum etti. Sanmayın ki bu devran böyle devam eder ifadesiyle tepki gösterdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Sayın Erdoğan milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 arttırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken asgari ücreti %30 arttırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi abat edemezsiniz dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 22.104 liralık asgari ücret iktidarın boş şovlarının sonudur. Kim ne hikaye anlatırsa anlatsın, geçinemeyenlerin öfkesi siyasetin gerçek konusudur. Bu sadece istisnai bir rakam değil. Çalışanların %60'ı bu rakamla aç kalacak. Geri kalan ücretler de sizin bu yoksullaştırma politikanız yüzünden asgari ücrete daha da yaklaşmaya devam edecek. Emekçinin cebindeki 3 kuruşa göz dikenlere, elleri açlığa mahkum edenlere, emekli çalışmaya mecbur edenlere, gençlerin yurtlarına, çocukların kreşlerine, göz dikenlere yazıklar olsun açıklamasında bulundu. Geçen hafta Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu, patlamayla ilgili herhangi bir sabotaj ihtimali yok açıklaması yaptı. Gelen ilk bilgilere göre fabrika patlamasında 12 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın müdahalelerin ardından söndürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. 3 yaralı var, 13 vefat var. Patlamanın nedeni henüz belli değil açıklaması yaptı. Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sona geldik. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@ws.edib.ir adresine yazabilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İranistan Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programımızın bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm, imamın ve arkadaşlarının Fransa'dan İran'a dönüşünün anılarını imamın eşinin dilinden anlatmaktadır.
Geçen bölümde Nofellu Şato köyünde ikamet etme anılarından bir kısmını daha İmam Hümeyni'nin eşinin dilinden anlattık. Senatonun Şapur Bahtiyar'ın başbakanlığına yönelik olumlu kararından bir gün sonra 26 Eylül'de Şah ve Farah Mısır'ın eğlence kenti Asvan'a gitmek için İran'dan ayrıldılar. Bu sırada İttilat gazetesi anlamlı Şah gitti cümlesini birinci manşeti yaptı. Bu haber hemen Nofellu Şato'ya ulaştı ve bu haberin yayınlanmasıyla birlikte imamın tüm arkadaşları, hatta köy ahalisi ve birçok yabancı gazeteci bile mutluluklarını dile getirdiler.
Ancak aynı zamanda herkes belirsiz bir gelecek yüzünden ve Amerika gibi bir ülkenin nasıl davranacağı konusunda endişeliydi. Bu arada herkes imamın bu haberin yayılmasına tepkisini bekliyordu. Ancak bu önemli haberi duyan imam tam bir soğukkanlılıkla peki kelimesini söylemekle yetindi ve yüzünde ve söyleminde pratikte hiçbir değişiklik görülmedi. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın Fransa'dan İran'a dönüşü konusundaki anılarını anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
İmam Hümeyni'nin Fransa'da kaldığı 4 aylık dönemde İran halkının sesinin dünyaya iyi bir şekilde iletilmesinin ve bu şekilde dünya kamuoyunun İran'ı yöneten despot sisteme karşı seferber edilmesinin yanı sıra devrimin mesajının ve alternatif sistemin çerçevesinin de dünya halkı için aydınlatılması için uygun bir fırsat sağlandı. İmamın bu dönemdeki önemli eylemlerinden biri de dünya dindarları ile iletişim kurmak ve İran'ın mazlum halkına destek olmak için onların dini duygularını kışkırtmaktı.
Örnek olarak İmam Hümeyni yeni yıl ve Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetiyle Nofellu Şato köyündeyken dünya Hristiyanlarına bir tebrik mesajı gönderdi ve bu mesajda Yüce Allah'ın Hazreti Mesih aleyhisselama selam ve salavatını sunmasının yanı sıra bu peygamberi ölülerin dirilticisi ve uyuyanların uyandırıcısı olarak nitelendirdi ve dünya Hristiyanlarından İran milleti için dua etmelerini ve Şahani cinayetlerini savunan ülkelerin liderlerini Hazreti Mesih aleyhisselamın öğretileriyle tanıştırmalarını istedi.
İmam Hümeyni bu mesajda şunları söylemişti. İran'ın mazlum halkı adına Mesih halkı olan sizden, mübarek günlerinizde zalim sultanla karşı karşıya olan halkımız için dua etmenizi ve halkımızın kederlerinin giderilmesi için Tanrı'ya dua etmenizi istiyorum. Büyük millet olan sizden, zalim şahı, şeytani gücüyle destekleyen ve bir milleti baskı altında kıran bazı Hristiyan ülkelerin liderlerine uyarmanızı ve onları Hazreti Mesih'in öğretileriyle tanıştırmanızı istiyorum. Mesih'in din adamlarından bazı güçlü ülkelerin liderlerine tavsiyede bulunmalarını ve onların göksel öğretileri sırt çevirenleri desteklerini kınamalarını istiyorum.
İmam Hümeyni'nin eşinin Nuflushahta köyünde ikameti sırasında yaptığı etkili ve faydalı eylemlerden biri, imamın hareketinin ayrıntılarını ve hedeflerini açıklamaktı. İmamın mesajı dünya Hristiyanlarına iletildiğinde, imamın eşi sahnede ciddi bir şekilde hazır bulundu ve görüşmelerinde imamın bu mesajı göndermedeki amaçlarını muhataplara açıkladı.
İmam Hümeyni'nin eşi bu bağlamda şöyle anlatıyor. Nuflushahta'da yerine getirmem gereken bir görev yoktu. Ta ki Dey ayının ikisinde imam dünyadaki Hristiyanlara bir tebrik mesajı gönderdi. Bu bağlamda imamın irfani görüşlerini bir ölçüde bildiğim için insanlar bu mesaj hakkında soru sorduğunda imamın siyasi bir şey yaptığını düşünmesinler diye imamın fikrinin perde arkasını ifade etmeyi bir görev olarak hissettim.
Nuflushahta'da olduğu ve günlük işlerden uzak olduğu günler, İmam Hümeyni'nin eşinin kendisiyle baş başa kalması ve İmam Hümeyni ile beraber yaşadığı hayatının günlerini zihninde gözden geçirmesi için iyi bir fırsat sağladı. İmam Hümeyni'nin eşi bu düşünceyi atıfta bulunarak, hayatı ve mücadelesi boyunca imamın zihninin her geçen gün güçlendiğini ve düşüncelerinin her geçen gün daha güncel hale geldiğini, halbuki her geçen gün siyasi sorunların baskısı ve mücadelenin zorluğunun yanı sıra yaşının da ilerlediğini hatırlatıyor.
İmamın eşi şöyle anlatıyor. Ben o dönemde yaklaşık 100 saatliğine kendimle baş başa kalıp hayatımı gözden geçirdim ve binden fazla kez gönlümün derinliğinden her geçen gün yaşı artmasına rağmen düşünceleri daha güncel hale gelen bir kişinin eşi olduğum için Tanrı'ya şükrettim.
Şah ülkeden kaçtıktan sonra bütün İran halkı İmam Hümeyni'nin İran'a dönmesini bekliyordu. Ancak bu karar birçok engel ve sorunla karşı karşıyaydı. Çünkü İran'da güç, Şah tarafından atanmış olan başbakanın elindeydi ve imamın İran'a dönüşü birçok tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Birçok İranlı politikacı imamın uçuş sırasında öldürülebileceğinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha iyi olacağına inanıyordu. Çünkü Nuflushahta köyü Tahran'dan daha güvenli görünüyordu.
Tahran Radyosu.
Bazıları imamın halkın yanında olmasının devrimi daha erken gerçekleştireceği konusunda İran halkının çoğunluğu ile aynı görüşteydi. Bu ortamda karar vermek çok zor ve aynı zamanda çok belirleyiciydi. Ancak imam büyük bir cesaret ve dirayetle İran'a dönmeye karar verdi. İmamın kararı sadece cesaretini değil, aynı zamanda ilahi yardımlara olan güçlü inancını da gösteriyordu ve bu kararı uygulamakta kararlı ve ciddiydi.
İmam Tahranlı arkadaşlar, şimdiye kadar biz sizin sözünüzü dinledik ve sizin her dediğinizi kabul ettik. Bu sefer sizin bizden kabul etmenizi rica ediyoruz diye size mesaj göndermişler diyen oğlu Ahmet'e gülümseyerek şöyle cevap vermişti. Onlar bu sefer de benim sözümü dinlerlerse zarar görmeyeceklerini söyle. Böylelikle imam İran'a dönme kararını verdi ve Ahmet'ten yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmasını istedi.
İmam Hümeyni İran'a dönmeden önce Aşura gecesi yarenin omuzu üzerinden biatını kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürülmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biatı kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onlara tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisini eşrik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Hümeyni akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra Nöfloşata köyündeki herkese hitap ederek detaylı bir şekilde konuştu ve sonunda şunları ifade etti. Herkesten tekrar özür dilerim ve yakında İran'a gideceğim. Bu yolculukta tehlike ihtimali var. Bu yüzden benim yüzümden kimsenin tehlikeye düşmesini istemiyorum. Ben ve Ahmet gideceğiz. Eğer sorunsuz bir şekilde İran'a ulaşırsak, Allah'a umutla İran'da birbirimizi göreceğiz. Ve bana bir sorun olursa, siz mücadelenin devam etmesi için hazır bulunun.
Toplantıya katılanlardan biri şöyle dedi. Sözlerinizin içerinden bu yolculuğa bayanları götürmek istemediğinizi anlıyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında, kadın yok muydu? Hazreti Zeynep ve kız kardeşleri bu yolculukta İmam Hüseyin'in yanındaydı. İmam şöyle dedi. İmam Hüseyin'di. Bayanlarla birlikte olmak istemiyorum. Beyler hakkında da söylüyorum. Birinin benim yüzümden zahmete düşmesi benim için üzücüdür.
İmam Hümeyni'nin eşi, imamın yarenlere ve yoldaşlara veda ettiği geceyi anlatmış, ancak bu gecenin çok daha zor bir gece olmadığına, çünkü yola inancın yüzünde belli olduğunu değinmiştir. Zor değildi, çünkü imamın yüzünü gördüğümde, imam ve yanındaki kişiler için bir sorun çıkmayacağından emin oldum. Ona eşlik edemediğim için üzülmedim. Çünkü onunla uçakta ve Tahran'da olsaydım, dikkatinin bir kısmının benim üzerimde olacağını biliyordum. Ve burada eğer ben imama eşlik etmezsem, imamın daha rahat olacağı ve benim yüzümden bir endişesi olmayacağı yönünde akıl duygulara galipti. Ancak yine de imamın gidişiyle bu köyün sessizliğe bürüneceğini ve gönlümün tutulacağını biliyordum.
İmam ve arkadaşları 1 Ocak günü sabah saat 9'da Mehrabad Havalimanı'nda indiler ve 1-2 gün sonra İmam Hümeyni'nin eşi ve diğer arkadaşlar onlara katıldı.
Değerli Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsvd.com üzerinden bizleri takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wes.irib.ir üzerinden de bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamamızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Gerçi İslam peygamberi ve masum imamlar bilginleri de büyük önem veriyorlar. Ancak bu büyük insanların vecizelerinde amelsiz bilgin meyvesiz ağaca benzetiliyor. Bilgin insan ancak bilimi amelle beraber olunca toplum için faydalı biri olabilir. Yoksa nice bilginler vardır ki topluma verdikleri zarar cahil ve bilgisiz insanlardan kat kat fazladır. İslam dini bilginlere ve alimlere özel önem verir. Nitekim Yüce Allah da bu insanların adımını bereketli ve onlara bakarak takip etmenin ibadet olduğunu buyurmuştur. Fakat unutmamak gerekir ki tüm bu vasıf ve benzetmeler amelleri salih amel olan ve insanlara saadet ve mutluluk yolunu gösteren bilgin ve alimler için geçerlidir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Benim ümmetimde İki grup insan vardır ki eğer onlar ıslah olursa ümmetim de ıslah olur ve eğer fasık olursa ümmetimi de fasık yapar." Sahabe bu iki grubu sorunca Allah Resulü şöyle buyurur: "Bilginler ve hükümdarlar." Bilim ve amel birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Bilim doğru ve şayeste amelin başlangıcıdır ve amel de bilimden yararlanmanın aracı sayılır. İslam peygamberi şöyle buyurur: "Herkes bildiğine amel ederse Yüce Allah onu bilmedikleri şeylerin varisi yapacaktır." Aslında bu söz insanların bildiklerine amel ederek bilmediklerini ortaya çıkardığını ve Yüce Allah da bütün insanların kalpleri üzerine hikmet kapılarını açtığını beyan etmeye çalışıyor. İslam kültüründe amelsiz alim büyük zorluklara katlanarak usta bir hekim bulan ve ondan iyileşmek üzere reçete alan, fakat bu reçeteye kendisi uymak ve şifa bulmak yerine onu başkalarına öğreten ve sonunda kendisi o hastalıktan ölen hastaya benzer. İmam Ali Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Bir konuyu öğrendiğinizde ona amel edin ki hidayete eresiniz. Çünkü ilminin aksine amel eden alim hiçbir zaman cahil olduğunu fark etmeyen, şaşkın bir cahil gibidir. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyuruyor. İlim, amelle birlikte olmalıdır. Herkes bir şey biliyorsa ona amel etmesi gerekir. Ve ilim dediğin şey seslenerek amele davet eder. Ve eğer amel bu davete karşılık vermezse ilim de oradan göç eder.
Tahran Radyosu.
Bazı alimler ve bilginler sadece ilmi terimleri ezberler veya Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve hadisleri hafızalarında tutar ve pratikte sahip oldukları bilimden gafil kalır ve bundan yararlanamaz. Bilim bu tür bilginlerin sadece dilinde cari olan bir varlıktır. Fakat onların vücudunda bilimden hiçbir iz bulunmaz. İmam Ali Aleyhisselam'ın nurani vecizesi de bu konuya şöyle işaret etmektedir. Alim, ameli sözlerine doğrulayan kimsedir. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Alim, ameli sözünü onaylayan kimsedir. Ve ameli sözünü onaylamayan kimse alim olamaz. Aslında başlı alimler olmak üzere insanlar için temel bir program sayılan durum sözden ziyade kendini ameliyle tanıtmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam'dan da bir başka hadiste şöyle okumaktayız. İnsanları dilinizle değil amelinizle iyiliklere davet edin. İnsanları hidayete erdirme ve onlara bir şeyler öğretmenin en etkili yollardan biri, hocanın söylediklerine uymasıdır. Çünkü bu durumda talebe öğrendiklerini hocasının davranışında fiilen görmüş olur ve böylece hocasına örnek alır. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur, ameli olmayan alemin vaazları dinleyicinin kalbini etkilemez. Bu durum Mekke'de Safa Dağı'na yağan ve akıp giden yağmur gibidir. Kuşkusuz bilim öğrenmenin birçok zorlukları vardır. Gerçi bu zorluklar bilim öğrenmenin bereketleri karşısında önemli değildir. Lakin eğer bu bilim pratiğe dökülmez ve sadece sözde kalırsa hiçbir bereketi olmaz. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bilim iki çeşittir. Biri, sadece dilde olandır ki faydası yoktur ve sadece hücreti tamamlamak içindir ve yarın kıyamet gününde bilim sahibine neden bildiğin halde amel etmedin diye sorulur. Ötekisi kalpte olan bilimdir ve bu bilim sahibi için yararlıdır. Tabii amel etmek kaydı ile. Bu sözler çok önemlidir. Nitekim Yüce Allah, Cuma suresinin 5. ayetinde, ameli olmayan alimi sırtında bilim içeren, kitapları taşıyan ve ondan asla yararlanamayan binek hayvanlara benzetmiştir. Bilim ve ilim amelin kalitesi üzerinde de önemli etkisi vardır. Öyle ki bilinçli ve marifetli amel, cahillikle yerine getirilen amelden kat kat üstündür. Bu yüzden bazı rivayetlerde amelin Allah katında kabul görmesinin şartı o ameli alim ve marifetli olma şeklinde beyan edilmiştir. Kuşkusuz bunun tersi de geçerli. Yani amelsiz ilim de makbul değildir. İmam Bâkır Aleyhisselam şöyle buyurur. Hiçbir amel ilim ve marifet olmaksızın kabul görmez ve amelsiz ilim ve marifetinde hiçbir yeri yoktur. İlim insanı amele doğru yönlendirir ve ilmi olmayan kimsenin ameli de olamaz. Bu hadis ilim ve amelin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguluyor. Öyle ki ilmin salih amelin kılavuzu olduğunu ve marifetsiz amelle bilinçsizce yerine getirilen değersiz bir fiil olduğunu beyan ediyor. İlmine en iyi şekilde amel eden büyük alim İmam Hümeyni bu konuda şöyle buyurmuştur. Sırf ilmin etkisi yoktur, hatta bazen zararlıdır. Amelsiz ilim sonuçsuzdur. İlim ve amel insanı insanlık makamına erdiren iki kanat gibidir. Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Devrim lideri Ayetullah Hamenei, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum vesileli tebrik mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, yöneticiler halkın haklarına bağlı kaldıklarında namaz ikame edilir dedi. İslami Şura Meclisi eski başkanı Ali Larijani, İran'ın bölgeyi adım adım teröristlerden temizlediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Irakçı, Suriye'nin geleceğinin birçok değişime sahne olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli Kürtleri tehdit ederek Suriye topraklarını gömüleceksiniz dedi. Tahrir-i Şam teröristleri Tartus ve Humus'ta protestoculara ateş açtı. İsrail ordusuna ait bir İHA ve Merkava tankı Filistinli mücadeleciler tarafından imha edildi. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, Ensarullah'ı tehdit etti. İran, iki İran vatandaşının öldürülmesiyle ilgili Fransız hükümetinden hesap vermesini istedi. Dünyanın en iyi kuraş yarışmasında İranlı kız ikinci oldu ve İranlı ortopedi cerrahları dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.